أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 33. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tebligatı içerisinde hayatının son zamanlarında birilerinin peygamber olduklarını iddia ettikleri dönemlerden bazı kesitler paylaşıyorduk. Konumuz Zeynep binti Cahş annemiz olduğu için sadece onun şahit olduğu ya da rivayet ettiği ya da içinde bulunduğu kesitleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan birini beraberce görmüştük. Yemen tarafından çıkan sahtekara gereken cevap verilmişti. Esvedül Ansi'ye gereken cevap verilmişti. Yani infaz edilmişti. Şimdi bir de tam o musibetten, beladan yani yeni kurtulmuşlardı ki daha doğrusu Zeynep binti Cahş annemizin rivayetiyle tam kurtulduk diyecektik ki diyor yeni bir haber daha geldi diyor. Esved denen sahtekarı aratmayacak bir haberdi bu. Yemame sahibi Müseylim'e risalet iddiasında bulunmuştu. Yemame lideri sahibi Müseylim'e risalet iddiasında bulunmuştu. Bu şahsı tanıtıyor bize Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Diyor ki Müseylim'e adlı bu nasipsiz hain hicretin 10. yılında Beni Hanife temsilcileriyle birlikte Medine'ye gelerek Peygamberimiz Aleyhisselam ile görüşüp Müslüman olduktan ve Yemame'ye döndükten sonra irtidat ederek yani dinden dönerek peygamberlik iddiasında bulunmuştu. Resulullah Aleyhisselam daha önceden haber verdiği gibi ansi sahtekarı bertaraf edilmek için çalışırken şimdi de araya Müseylim'e sahtekarı girmişti. Ansi denen sahtekar infaz edilirken Müseylime'ye farklı bir yöntem uygulandı. Yani aynı zamanda onlar ortaya çıktılar. Peygamberimiz Aleyhisselam yazdırıp Amr bin Umayyetul Damri ile gönderdiği bir yazı ile Müseylime'yi tekrar İslam'a davet etti. Buna karşılık Müseylime de karşı bir yazı yazarak nasıl bir yazı? Oldukça küstahça bir yazı yazarak, oldukça küstahça diyorum. Niye? O yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de görün küstahın ne olduğunu. Bakın ne yazıyor. Allah'ın Resulü Müseylime'den, Allah'ın Resulü Muhammed'e aleyhissalatü vesselam. Selam olsun sana. Bundan sonra derim ki, ben bu işte yani peygamberlikte seninle ortak oldum. Yerlerin yarısı bizimdir, yarısı da sizin. Fakat görüyorum ki Kureyşiler aşırı giden, adalet gözetmeyen bir kavimdir. Benim sana iman ettiğim gibi şimdi sen de bana iman et. Gelen yazı bu. Resulullah Aleyhisselam bu nasipsiz mektubu getiren elçilere döndü. Onlara da sordu, siz bu konuda ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz ey elçiler? Onlar da cevap veriyorlar. Biz de kabilemiz gibi Müseylime Hazretlerine iman ile itaat ettik. Müseylime de senin gibi Allah'ın Resulüdür. O sakin peygamberimiz, Zeynep annemiz diyor ki, Resulullah çok sakin bir insandı diyor, yumuşak huyluydu diyor. Ama kızdığı zaman diyor, korkardık diyor. Resulullah aleyhisselam hasta üstelik ha. Hasta haliyle öyle bir öfkelendi ki diyor Hazreti Zeynep annemiz, onu hiç böyle görmemiştik diyor. Bu küstah elçilere öfkeyle çıkıştı hasta haliyle bile. Vallahi elçilerin öldürülmeyeceklerine dair hüküm olmasaydı, bu isyanlarınız sebebiyle muhakkak ki ikinizin de burnunu vurdururdum. Önce diyor böyle çıkıştı. Hemen ardından da Hazreti Ali'yi çağırdı. Gelir gelmez yaz ey Ali diye emrettikten sonra Müseylime denen sahtekara şöyle bir yazı yazdırdı diyor Zeynep annemiz Peygamber aleyhisselam için. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den aleyhissalatü vesselam yalancıların en yalancısı, çok yalancı Müseylime'ye hakka tabi olup hakka uyanlara selam olsun. Bundan sonra bilesin ki her yer Allah'ındır. O kullarından kimi dilerse onu ona varis kılar. Ve buraya bir ayeti kerime diyor. Aleyhisselam yazdı. Akıbet takva sahibi olanlarındır. Yani Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından da sakınanlarındır dedi. Ve son cümleyi de oysa ki sen yalancıların yalancısı Müseylime'dir kezzapsın. Adamın adı Müseylime, kezzap kelimesini aleyhisselam ekliyor. Yalancıların yalancısı, çok yalancı. Resulullah aleyhisselam bu yazıyı ashabından Hazreti Sa'ib bin Avvam ile Müseylime'ye gönderdi. Zeynep annemiz bize bunları anlattıktan sonra ben de diğer hanımlar gibi diyor, ashab gibi büyük bir merakla oradan gelecek cevabı diyor bekliyordum. Şimdi burada bir konuyu biraz konu dışına çıkar gibi yapacağım ama paylaşmam gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Önemsediğim için bu konuyu çok. Çok duymuşsunuzdur yani şu anda vereceğim örneği de. Yalancı peygamberler diye bundan anlatılıyor. Yalancı peygamberler diye. Sahtekar peygamberler diye anlatılıyor. Bu çok yanlış bir deyim. Önce onu söyleyeyim. Çok yanlış bir deyim yani. Maalesef çokça kullanılan bu deyim çok hatalı bir kullanım şeklidir. Bazıları yalancı peygamber deyimini kullanırken bazıları da sahtekar peygamber deyimini kullanmaktadırlar. Peygamberler sahtekar. Efendim biliyorsunuz yalancı deyimi yalan söyleyen kişileri tanıtmak için kullanılır. Sahtekar deyimi de yine aynı şekilde sahtekarlık yapanlar için kullanmakla beraber o da bir nevi aynı zamanda yalancı karşılığıdır. Şimdi şöyle bir ifade kullanayım. Yalancı hoca, yalancı öğrenci, yalancı doktor, yalancı hemşire, yalancı avukat, yalancı savcı. Bunları uzatın siz. Böyle dendiği zaman ne anlaşılıyor? En başa gidelim. Yalancı hoca, yalancı en sonu savcı dedim. Yalancı hoca, yalancı savcı. Şimdi ne anlaşılıyor? İyi anlayalım. Bundan ne anlaşılıyor? Hoca, hoca ve öğrencilerin yalancı olduğu, aynı şekilde daha önce sıraladığım doktor ve hemşirenin yalan söylediği anlaşılır. Yani hoca ama yalancı. Doktor ama yalancı. Yani yalancı doktor, yalan söyleyen doktor, yalan söyleyen hemşire, yalan söyleyen savcı, yalan söyleyen öğretmen. Yani savcıdır, hemşiredir, doktordur, avukattır, neyse babadır, annedir ama yalan konuşuyor. Böyle anlaşılır. yalancı peygamber denir mi böyle anlaşılır? Peki doğrusu ne? Şimdi ben tekrarlıyorum, bakın. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Yalancı peygamber dendiği zaman yalan söyleyen peygamber şeklinde anlaşılmıyor mu? Yani peygamber ama yalan söylüyor. Peygamber ama yalan söylüyor. Yalancı peygamber. Örnekleri çoğalttıkça konunun ne derece ciddiyetle ele alınması gerektiği bir defa daha anlaşılır. Anlatılan ya da anlatılmak istenen konuya bakarsak, aslında peygamber olmadığı halde ben peygamberim diyen sahtekarı tanıtmak için kullanılan bir kavramdır bu. Peygamber olmadığı halde. Bu yanlış kullanımı bırakıp doğru kavram olan sahtekar deyimini kullanmak lazım. Ancak sahtekar peygamber değil. Yalancı gene kullanırız da sahtekar peygamber değil. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar. Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar. Bunu da böyle kullanmamız lazım. Yani bu da önemli. Şimdi sahtekar peygamber, yalancı peygamber dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Yalan söyleyen peygamber, haşa. Ama peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar ya da peygamberlik iddiasında bulunan yalancı deyimini kullandığımız an mesele oturmuş olur. O yüzden hassasiyetlerimiz en hassas bir şekilde işlemeli ve Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına dikilen bu nasipsiz hainlerin neler yaptıklarını söylemeye, anlamaya, anlatmaya çalışırken üstüne üstlük bir hatayı da biz işlemeyeceğiz. Şimdi bu peygamberler meselesi, Resulullah Aleyhisselam yani neler geldi, neler oldu, neler yaşandı, bundan sonra hastalığı artacak. Efendim Müseylime'ye gerekli müeyyide uygulayamadan vefat edeceği için bu iş Hazreti Ebubekir'e kalacak. Çünkü bundan sonrasına girmeyeceğim. Yani ben Zeynep annemizi anlattığım için girmeyeceğim. O yüzden merak edersiniz diye söylemiş olayım. Evet efendim. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz radıyallahu anha, diğer annelerimiz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın özellikle son zamanlarda çokça yaptığı dua dikkatini çekiyordu. Ne diyor Aleyhisselam? Ey Allah'ım, seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ey Allah'ım, beni bağışla. Hiç şüphe yok ki tövbeleri en çok kabul eden ve en çok merhametli olan sensin. Sen. Çok bizim de tekrarlamamız gereken, çok kullanmamız gereken ifadeler, yani duamız bu. Ey Allah'ım, seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ey Allah'ım, beni bağışla. Hiç şüphe yok ki tövbeleri en çok kabul eden ve en çok merhametli olan sensin, sen. Yine burada diğer annelerimizde olduğu gibi Zeynep binti Cahş annemiz de ondan duyduğu bu duayı sürekli tekrarlıyordu. Onların en büyük özelliği bu. Yani biz konu geliyor, anlatıyoruz ya da dinliyoruz ya da okuyoruz, geçiyoruz. Allah bizi affetsin. Onlar ne yapıyorlar? Resulullah'ın yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Asıl erdem bu. Sevgili annelerimiz sıkça bir araya gelirler ve yeni öğrendikleri şeyleri birbirlerine aktarıp güzel bir beraberlik yaşarlardı. Yine bir araya gelmişlerdi. Hazreti Ayşe annemiz hepsinin merak ettiği konuya açıklık getiriyor. Nedir bakalım bu açıklık? Resulullah'a sordum ki diyor, ya Resulallah, senin sürekli Subhanallahi ve bihamdihi sözünü çokça tekrarlayıp çoğalttığını görüyorum. Subhanallahi ve bihamdihi sözünü çokça efendim tekrarlayıp böyle tesbihat yaptığını görüyorum diyor. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor diğer annelerimize. Bundan önce bu kadar fazla yapmazdım bunu. Bizim bilmediğimiz bir sebebi mi var acaba? Sordum diyor Resulullah Aleyhisselam. Onlar da bir merakla Resulullah ne cevap verdi peki diye soruyorlar. Resulullah da şöyle buyurdu. Yüce Rabbim bana bir alamet göstereceğini haber vermiştir ki o alameti gördüğüm zaman Rabbime çokça tesbih ve hamd ile istiğfarda bulunacaktım. İşte o alameti gördüm ey Ayşe. O alamet nedir ya Resulallah diye sordum diyor merakla. O alamet nedir ya Resulallah? Bunun üzerine her zamanki gibi yine tane tane tilavet buyurdular. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. İnnehu kâne tevvâba. Allah'ın yardımı ve zafer, fetih geldiği zaman ve insanların akın akın yani bölük bölük, grup grup Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih ve ondan istiğfar dile. Onu tesbih et ve ondan istiğfar dile. Onu tesbih et ve ondan istiğfar dile. Hiç şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul edendir. Malum İzaca suresi. Annelerimiz hep beraber Allah ve Resulü en doğruyu söyler diyorlar. Ayşe annemiz tekrar devam ediyor. Ben de böyle cevap vermiştim. Hac esnasında Arafat meydanındayken nazil olan ayeti kerime karşısında babam Ebu Bekir'in nasıl ağladığını hatırlıyorsunuz değil mi? Haklısın ey Ayşe, hatırlıyoruz elbet. Böyle cevap veren annelerimiz bir yandan da aynı vahyi tekrar okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Bugün size dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Tamamladım size nimetim bugün. Sizin için din olarak İslam'ı seçip beğendim. Annemiz devam ediyor. Babam en son gelen bu vahiy karşısında bu ayrılık demektir diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Dönüş yolunda da yaşamıştık böyle bir şey diyor diğer annelerimiz de. Hac dönüşü Kadir-i Hum denen yerde verilen mola esnasındaki hitabelerden biri de şöyleydi. Ey insanlar, haberiniz olsun ki ben de bir insanım. Çok sürmez Yüce Rabbimin elçisi olan ölüm meleği bana gelecek, ben de onun davetine icabet edeceğim. Sevgili annelerimiz, bütün bunları düşündükçe, hıçkırıklarla ağlamamak için kendilerini zor tutuyorlardı. O günlerde çok ağır olmasa da hastalanan Resulullah Aleyhisselam etrafında dört dönen annelerimiz şifa bulması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ziyarete gelen sevgili ashabına bakıp tebessüm eden Resulullah Aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Şimdi ben kaynakları böyle taradım. Bu hadiseyi aynen alayım diye bütün rivayetleri bir araya getirdim ve sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Bu mübarek Ramazan günü hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Yani çok müthiş bir ifade bunlar. Sizlere, hepinize merhaba. Allah size uzun ömürler versin. Allah sizlere merhamet buyursun. Allah sizleri himayesine alsın. Allah sizleri korusun. Allah sizleri yüceltsin. Allah sizleri muvaffak kılsın. Allah sizleri her türlü kötülükten salim kılsın. Allah sizleri amellerinizde kabul buyursun. Ben sizlere Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri de Allah'a ısmarlıyorum. Sizin üzerinize onu vekil bırakıyorum. Ben sizleri onun eline teslim ediyorum. Ben size onun tarafından gönderilmiş, azabıyla korkutucu nezirim. Rahmetiyle müjdeleyici beşirim. Allah'ın kulları arasında ve onun arzında Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Şunu bilin ki hem bana hem de sizlere işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde ne üstünlük taslamak ne de fesat çıkarmak için istemeyen kimselere nasip ederiz. Güzel akıbet muttakilerindir diye buyurmaktadır. Benden sizlere selam olsun. Ashabımdan şu an burada hazır bulunmayanlara da benden selamımı iletin. Dinim üzere sizlere tabi olanlara da selamımı söyleyin. Şimdi biz kalkıp ve aleyküm selam ya Resulallah dememiz gerekmiyor mu? Bu ifadeler üzerinde tek tek durulması gereken ifadeler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve şifası senin de üzerine olsun ya Resulallah. Sevgili annelerimiz böyle cevap vermişler. O an ashab-ı kiram da böyle cevap vermişler. Yani bu sözlerin hepsi çok düşündürücüydü. Bir yandan güzel müjdeler vardı ama diğer yandan da Resulullah Aleyhisselam ben gidiyorum artık der gibiydi. Ben gidiyorum artık der gibi. Resulullah Aleyhisselam hicretin 11. yılı Safer ayının bitimine 4 gece kala sevgili ashabına hazırlanmalarını söyledi. Her zaman cihadı önceleyen sahabiler hemen hazırlanmaya başladılar. Sefere gönderecek. Hazırlanmakta olan bu orduya Hazreti Usame bin Zeyd'i komutan tayin etti. Curf mevkiinde karargah kuruldu. Hazırlığı bitiren hemen ordugaha gidiyordu. Hazırlığı bitiren her sahabe hemen ordugaha gidiyordu. Ordu tam hazırlanmış harekete geçecekti ki Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı ağırlaştı. Hastalık ağırlaştı ve haber verildi onlara da. Onlar da yerinde durdular efendim. İşte Resulullah Aleyhisselam İslam'ın bir yandan yaşanması için tavsiyelerde bulunuyor. Bir yandan cihat ve tebliğ daveti içinde hasta haliyle bir ordu gönderiyor. Ve bize her haliyle örnek oluyor. Her haliyle altını çiziyorum. Aleyhisselam bize örnektir. Yeter ki örneği örnek almasını bilelim. Örneği örnek alalım ki örnek bir hayat yaşamaya çalışalım inşallah. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam hastalanmıştı. Hazreti Zeynep annemiz de içlerinde olmak üzere bütün annelerimizin gönülleri, gözleri, kulakları Meymune annemizin evindeydi. Resulullah Aleyhisselam orada olup hastalanmıştı çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı Safer ayının son günlerinde Zeynep binti Cahş annemizin evinde başlamıştı aslında. Şu anda paylaşmaya çalıştığımız Zeynep binti Cahş annemiz. İlk burada hastalandı Aleyhisselam. Fakat çok ağır değildi. Her zamanki gibi yine bir akşam kalıp diğer annemizin evine gitmişti. Yani sırasıyla. Meymune annemizin evine vardığında hastalığı bir hayli artmıştı. Öyle ki burada bir hafta kadar kaldı. Yani sürekli yaptığı gibi sevgili annelerimiz yanına sırasıyla gidemedi. 7 gün boyunca Meymune annemizin yanında kaldı. Bütün annelerimiz onun bir an önce sağlığına kavuşması için ellerinden gelenin üstüne bir gayret sarf ediyorlardı. Sürekli yeni şifa yolları arıyorlardı. Fakat ne yapıp ediyorlarsa onun hastalığına şifa bulamıyorlardı bir türlü. Sevgili annelerimizin hepsi seferber olmuşlardı. Sahabiler seferber olmuşlardı. Bütün herkes bir şeyler yapmak için çırpınıyordu. Sevgili annelerimiz başta olmak üzere sahabiler büyük bir endişe içinde acıyla kıvranıyorlardı. Her biri dillendiremedikleri, söze dökemedikleri o korkunç akıbeti görmekten de fena halde korkuyorlardı. Hastalık hasta etmişti onlara. Yani bir türlü kıyamadıkları can yoldaşların hastalığı ile bütün hepsi hasta olmuşlardı sanki. Tabii kolay değil. Bu böyle şimdi konuşuyoruz biz ama yani Resulullah Aleyhisselam hasta. Şimdi annelerimiz çok üzülüyorlar. Sahabe-i kiram çok üzülüyor. Diğer tarafta Resulullah Aleyhisselam Meymune annemizin evinde. Meymune annemiz ne kadar acı çekse de gece gündüz vakitli vakitsiz demeden ziyaretçisi eksik olmuyordu. Neden? Resulullah Aleyhisselam onun evinde yatıyordu çünkü. Resulullah Aleyhisselam hastalığından biraz iyileşme görünce hemen kalkıp ziyaretler yapıyordu. Yani sanki böyle çantasını toplayan bir insan gibi. Ben şimdi birkaçtır sanırım bu vefat ne kadar sürer bilmiyorum da yani çok zorlanacağımı da söyleyeyim. O yüzden bu çanta örneği verdim. Hani yolculuğunuz kesinleşti. Yani şu hani bir ölüm yolculuğu demiyorum yani. Burada ölüm var da. Yani bir yere gideceğiz kesinleşti. İşte şu kadar gün sonra veyahut her an gidebiliriz. Ne yapıyoruz? Bir çantamıza şunu lazım olur, bu lazım olur diye bir şeyler koyuyoruz. Bunu Aleyhisselam yapıyor. Cennetül Baki'ye gidiyor. Orada efendim şu kadar ashabı var yatıyor. Vefat etmişler. Onlara dua ediyor. Cennetül Baki içerisinde daha önce ifade ettiğimiz gibi Uhud'dan yaralı gelip bu yaralarından dolayı şehiden vefat eden Uhud şehitleri var. Onları da ziyaret ediyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselam'a Uhud'a gitmesini ve Uhud şehitleri için istiğfarda bulunmasını emrediyor. En çok bunları Ayşe annemiz rivayet ediyor ama Zeynep binti Cahş annemiz de yaşanan bütün hadiselerin içinde olduğu için bize anlatıyor bunu yani. Uhud'a gidildiğinde ne yapılacağın en güzel örneğin birisi budur kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam hasta, Allah-u Teala vahiy meleğini gönderiyor Cibril Aleyhisselam'ı. Git diyor, Uhud şehitlerinin kabirlerini oraları ziyaret et. Onlar için tevbe istiğfarda bulun. Aleyhisselam Uhud'a gidiyor. Tevbe istiğfarda bulunuyor. Sonra dönüyor. Ancak yine Zeynep binti Cahş annemizin ifadesine göre hem ölülere hem dirilere konuşur gibi sözler söyledi diyor. Hem ölülere hem dirilere. Geldi şimdi Aleyhisselam. Mescitte minbere çıkıyor. Minberde konuşuyor. Bakınız ne diyor. Ben sizin Havz-ı Kevser'e ilk erişeniniz olup sizi orada karşılayacağım. Bize adres veriyor Aleyhisselam. Havuzun genişliği Eyle ile Cuhve arasındaki mesafe gibidir. Yani çok geniş, engin bir havuzdan bahsediyor. sizinle buluşma yerimiz Havz-ı Kevser'dir. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Ben şu anda onu görüyorum. Şu anda bana yerin bütün hazineleri, yerin bütün anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için, benden sonra müşriklere dönersiniz, şirke düşersiniz diye korkmuyorum. Fakat ben sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum. Subhanallah. Böyle bir şeyden Allah'a sığınırız. Hem sevgili annelerimiz hem de ashab-ı kiram böyle cevap veriyorlar. İyi anlamak lazım yani. Ben sizin diyor aleyhisselam, ben sizin dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum buyuruyor. Onlar da subhanallah, böyle bir şeyden Allah'a sığınırız diye. Bu ne düşünüldüğü bir uyarıdır böyle. Sahabiler böyle bir sonuçta Allah'a sığındılar. Sevgili annelerimiz de aynı şekilde subhanallah diyerek Allah'a sığındılar. Biz ne yapacağız? Subhanallah deyip Allah'a sığınacağız. Ve böyle bir şeye inşallah Rabbimin dilemesi düşmeyeceğiz. Resulullah Aleyhisselam bu uyarıcı hitabesinden sonra böyle ziyaretleri geldikçe birkaç defa daha tekrarladı diyor Hazreti Zeynep annemiz. Sonra diyor ki, sonra yine hastalık ağır basınca yatmak zorunda kaldı. Artık ağırlaştı bayağı. Bunca acılarına rağmen Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının hepsinin bir araya toplanmasını istedi. Halen yatıyor Hazreti Meymune annemizin evinde. Toplanın dedi. Zaten sık sık bunlar bir araya geliyor da bu sefer aleyhisselam onlara toplanın dedi. Bu amaçla onlar hepsini bir araya getirdi, yanına çağırdı. Onlarla kısa bir muhabbet ettikten sonra asıl konuya girdi. Daha doğrusu yani işaret etti. Ben yarın neredeyim? Ben yarın neredeyim? Hani belli bir sırası var aleyhisselamın. Sırayla kalıyor annelerimizin evinde. Sevgili annelerimiz de sıranın kimde olduğunu söylediler. Bu arada onların her biri Resulullah aleyhisselamın hastalığını Hazreti Ayşe'nin evinde geçirmesi için kendilerinden muvaffakat istediğini anladılar. Yani ince peygamber, ince anneler. Anlamakla da yetinmeyerek Resulullah'ın arzu ettiği şeye razı olduklarını söylediler. Aleyhisselam sadece ben yarın neredeyim demişti. Onlar meseleyi anladılar. Bakın ne güzel Resulullah'a cevap verdiler. Ya Resulallah, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Eğer Ayşe'nin yanında kalmak istiyorsan bu sana helaldir. Biz buna muvaffakat ederiz. Çünkü bizler ancak birer kardeşiz. Bu hususta kıskançlık etmeyiz. Aleyhisselam çok memnun kaldı. Sizler benim böyle yapmamı, yani hastalığımı Ayşe'nin odasında geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Evet ya Resulallah. Bunun üzerine onu hemen Hazreti Ayşe annemizin odasına taşıdılar. Üstelik hastalığını anlayalım diye söyleyeyim. Sonra bir şey daha inşallah söyleyeceğim aklımdan gitmese eğer. Bu kısmı Ayşe annemiz çok fazla anlatıyor. O çok fazla malumat veriyor. Bakın nasıl anlatıyor evine gelişini. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı ağırlaşıp da ağrısı şiddetlendiği zaman benim evimde bakılmak üzere zevcelerinden izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine Resulullah'ın bir tarafında Abbas yani amcası, bir tarafında da başka biri olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktı. Hastalığını görün. Resulullah Aleyhisselam'ın benim evimde kalacağını işitince hemen ona haber verdiler çünkü. Acele kalkarak evime geçip yatağını hazırladım. O sırada bir hizmetçim de yoktu. Yani demek ki Ayşe annemizin de hizmetçileri var ama o zaman yok. Çünkü hizmetçileri hürriyetine kavuşturup gönderiyor. Yoktu diyor. Resulullah için yastığının içini ısır otundan doldurulmuş bir döşek sardım diyor. Yastığın içi ve yatak ısır otundan doldurulmuş. Bir döşek serdim. Tabii şimdi ısır otu denince hep böyle aynı mantık maalesef. Yani yokluktan dolayı içine ot koymuş. Hayır efendim öyle değil. Isır otu yastık ve yatakta kullanılan bir ot. Serin tutuyor. O yüzden yani pamuk yün orada olmaz yani. Serin tutuyor. O yüzden ısır otunu yani böyle hadiseyi tam bilmeyenler hep böyle rivayetleri duyduğumu otu koymuş yastığın içine vah vah diye bir şeysi yok diye böyle hep acitasyona doğru gidiliyor maalesef. Bu hatalı bir yaklaşım. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin yanına biraz kendini toparlayınca tabii o da çok mutlu oluyor. Sağlığına kavuşacağı ümidiyle İzzet ve ikrama başlıyor. Diğer annelerimizi çağırıyor. Aleyhisselam biraz kendine gelince annelerimizi çağırıyor. Ve orada bir muhabbet oluyor. Tabii götürüldü, yattı, dinlendi. Ondan sonra oluyor bunlar. Aleyhisselam böyle sık sık ağırlaşıyor, düzeliyor. Ağırlaşıyor, düzeliyor. Biraz daha düzelince kalkıp Bakî kabristanına gitti. Sevgili ashabı için dua ve istiğfarda bulundu. Ancak henüz iyi olmadığı için ayakta duramayacak kadar sarsılmaya başladı. Eve zoraki dönebildi. Yani böyle sahne çok var. Ben bunu yazarken de, anlatırken de, okurken de ya da ehil birilerinden dinlerken de hep böyle takılır kalırım böyle yerlerde. Ağır hasta ve hadi Cennetül Bakî eve yakın. Yani yakın derken de yani sonuçta yürüyerek gidiyor. Öyle hemen de evin dibinde değil. Hatırlayın şimdi yani Hacca Umre'ye gidiyorsunuz. Yeşil Kubbe'yi hatırlayın. Kabristan'ı hatırlayın Bakî kabristanını. Bir de aşağıdaki Uhud'u hatırlayın. Hadi kabristan'a bir şekilde gitti geldi. Kalktı kaç defa Uhud'a gitti aleyhisselam. Yani vefa peygamberi o. Zeynep binti Cahş annemiz bize onun bu yönünü çok güzel anlatır. Resulullah Aleyhisselam diyor Zeynep annemiz bu ağır hastalığında diyor Ayşe'nin evine gittikten sonra da kendine biraz gelince hemen diyor kalkar Cennetül Bakî'ye gider onlar için istiğfar eder onlara dua ederdi selam verirdi kalkar Uhud'a giderdi onlara selam verir dua ederdi ashabına bir şeyler söylemeye çalışırdı diyor. Bu örnekte çok veriliyor. Şimdi bir örnekte konumuz Zeynep annemiz ama Resulullah'ın hastalığının ağıra doğru gidişinin örneğini Ayşe anne veriyor. Çünkü o anda bir tek kendisi var içeride. Onu veriyor. Diğer annelerle paylaşıyor tabii bunu. Diyor ki Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam Bakî kabristandan dönünce beni baş ağrır bir halde buldu. Başım ağrıyordu diyor yani. Ben o anda vay başım, vay benim başım diye başımı tutup elimle inliyordum diyor. Bana garip bir nazarla bakan Resulullah Aleyhisselam Vallahi ya Ayşe, vay başım diye ben demeliyim. Asıl vay benim başıma diyerek elleriyle başını tuttu diyor aleyhisselam. O böyle inlemezdi diyor. Ah vah etmezdi. O kadar başı ağrıyordu diyor. Onu bu halde görünce bendeki şiddetli ağrıyı bile unutup hemen ona yöneldim. Şiddetli ağrısı var. Onu da unutup diyor ona yöneldim. Gerçekten çok şiddetli baş ağrısı vardı. Çok şiddetli baş ağrısı vardı. Resulullah Aleyhisselam'ın başının ağrısı gittikçe ilerliyordu. Hemen yatırıp istirahat etmesini sağlasam da onun başının ağrısına bir çare bulamıyordu. Resulullah Aleyhisselam biraz kendine gelince Ayşe annemize tebessümle bakıyor. Onun bu şifalı bakışıyla yeniden hayat bulan sevgili annemiz hemen can atıyor tabii. Elhamdülillah, elhamdülillah. İyi olursun inşallah ya Resulallah. Ey Ayşe, Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin acısını zaman zaman hissediyorum. Hayber'de zehirlemek istemişlerdi aleyhisselamı ve önüne zehirli et koymuşlardı. Bir lokma çiğnemiş ama yutmamıştı aleyhisselam. Onu işte hissediyor. Şu anda kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım. Öyle bir ağır var. Rabbimiz sana şifalar lütfetsin ya Resulallah. Bilmiyorum şimdi bir şey kaçtı mı gözünüzden? Hatırlatayım. Tebessümle baktı dedim başından Ayşe annemize. Sonra böyle buyurdu işte. Aleyhisselam'ın savaş esnasında zehirlenmesi var burada. Aynı zamanda vefatı da şehiden vefat hükmünü kaynaklar buradan çıkarıyorlar. Resulullah Aleyhisselam böyle vurulup da şehit edilmedi. Hayber fethinden sonra ona ikram edilen efendim kebap zehirliydi. Aldı, çiğnedi. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ya Resulallah Cenab-ı Hak dedi. Hayvanı konuşturuyor dinle. Pişmiş hayvan. Koyun veya keçi. Yeme ya Resulallah. Yutma ya Resulallah. Beni zehirlediler diye. Tabi mucize bu. Ama çiğnedi Aleyhisselam onu. Tükürdü ama muhakkak suya gitmiştir. Çünkü bakın ne diyor? Yani acısını hissediyorum diyor. Yani böyle kalbimin damarları kopar gibi oluyor diyor yani. Evet. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın yeniden sağlığına kavuşması için hayatlarını ortaya koysalar da acı gerçeği bütün yüreklerinde hem hissediyor ve hem de görüyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam vefatından 5 gün önce yani 8 Rabiülevvel Perşembe günü biraz kendine gelmişti. Ashabı başta olmak üzere ümmetine çok düşkün olan Resulullah Aleyhisselam biraz açılınca şöyle buyuruyor. Dikkat ediniz. Sizden önceki kimseler Resullerinin ve salih kişilerinin kabirlerini mescitler haline getirdiler. Sizler sakın kabirleri mescid haline getirmeyin. Ben sizi böyle şeylerden men ederim. Böyle şeyden men ederim. Yani Resulullah Cennetül Bakiye gidiyor, kabristan ziyareti yapıyor, dua ediyor, Uhud'a gidiyor, şehitleri ziyarete dua ediyor. Ama bir yandan da yani oraları mescit edinmeyin, ora namaz kılma yerleri değildir. Çünkü zamanla akidevi sapmaya gider. Bunu söyleyince aleyhisselam mescitten tabi bitkince konuşuyor, zor konuşuyor. Ağlama sesleri işitti. Bunlar nedir diye sordu. Mescitte ağlıyorlar ya Resulallah diye cevap verdiler. Kimler ağlıyor? Bütün herkes. Erkekler, kadınlar, çocuklar. Niçin ağlıyorlar? Sen vefat edeceksin diye korkuyorlar ey Allah'ın Resulü. Sen vefat edeceksin diye korkuyorlar ey Allah'ın Resulü. Böyle cevap veren sevgili annelerimiz de kendilerini tutamayarak tabii ağlamaya başlıyorlar. Hazreti Ayşe annemiz diğer birçok alanda olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam'ın vefat hastalığı ve sonrasında yaşanan hadiseleri en iyi bilenlerin başında geliyor biliyorsunuz. Her şeyi onunla beraber bizzat yaşıyor çünkü. Onun son hitabesinde Ayşe annemizden dinliyoruz. Konumuz Zeynep binti Cahş annemiz ama artık o da şimdi orada rivayetler yapan Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın ağrısı çok şiddetlendiği gün bile buyurdu ki muhtelif 7 su kuyusundan üzerime ağız bağları çözülmedik 7 kırba su dökün. Böylelikle vücudumda biraz hafiflik bulup belki halka vasiyette bulunabilirim. Bunun üzerine hemen 7 ayrı kuyudan su getirttik diyor. Onu bir leğen içine oturttuk aleyhisselama. Sonra o kırbaların suyunu üzerine dökmeye başladık. 7 kırba. Artık yetişir diye bize işaret buyurdu diyor. O sırada Hazreti Abbas amcasının oğlu Fadıl gelip Resulullah'ın yanına girdi diyor. Onun geldiğini gören Resulullah aleyhisselam ey Fadıl şu sarığı başıma sar buyurdu. Ey Fadıl şu sarığı başıma sar buyurdu. Aleyhisselam sarığı çok severdi yani. Hazreti Fadıl bin Abbas sarığı sarınca yine ona diyor ki tut elinden beni kaldır yani. O da Resulullah'ın elinden tutarak kaldırdı. Bu arada Abbas amca da geldi. Resulullah aleyhisselamın ısrarlı isteği üzerine onu beraberce tutarak mescide götürdüler. Resulullah'ın geldiğini gören sahabiler büyük bir sevinç dalgasıyla dalgalandılar. Minbere doğru götüren Abbas amcayla oğlu Fadıl onun minberine çıkarıp oturmasına da yardımcı oldular. Ki bu oturuş onun minbere son oturuşuydu. Çünkü o günden sonra bir daha o minbere çıkamadı aleyhisselam. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bütün bunları en acı bir şekilde yaşıyor. Diğer annelerle beraber ve nereye gidildiğini görüyor. Bu esnada nasıl hareket edildiğini, nelerin yapıldığını, nelerin yapılması gerektiğini hem görüyor, hem yaşıyor ve sonra da insanlara bunu anlatıyor. Ümmete paylaşıyor bunu. Biz o şekilde bunları biliyoruz. İnşallah diğer kısımlarını da haftaya paylaşmak üzere noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.